Merhaba, ben Yusuf. Neil Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Thomas J. DiLorenzo tarafından yazılan How Capitalism Saved America, Amerikan iktisat tarihini serbest piyasa ve mülkiyet hakları ekseninden yeniden yorumlayan tartışmacı bir kurgu dışı çalışmadır. Kitap, pilgrimlerin ilk yerleşim deneyimlerinden başlayıp sanayileşme, büyük şirketlerin yükselişi, büyük buhran, New Deal ve çağdaş düzenleme tartışmalarına kadar uzanır. Yazarın temel amacı, Amerikan refahının asıl kaynağının devlet öncülüğündeki programlar değil, özel mülkiyet, gönüllü mübadele, iş bölümü ve girişimcilik olduğunu savunmaktır. DiLorenzo, Avusturya İktisat Okulu'nun bireysel tercih, piyasa fiyatları ve devlet müdahalesi eleştirilerinden yararlanır. Bu nedenle eser, tarafsız bir genel tarih anlatısından çok, yaygın tarihsel yorumlara karşı özgürlükçü bir tez sunar. Kitabın değeri, okuru ekonomik kurumların tarihsel sonuçlarını sorgulamaya çağırmasındadır. Ancak özellikle Amerikan İç Savaşı, Lincoln ve kamu politikalarıyla ilgili güçlü yargıları nedeniyle, karşıt tarih ve iktisat araştırmalarıyla birlikte okunması gereken ideolojik açıdan belirgin bir eserdir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kapitalizmi mülkiyet, sözleşme ve gönüllü değişim sistemi olarak tanımlaması. DiLorenzo, kapitalizmi yalnızca büyük şirketlerin varlığı veya para kazanma arzusu olarak ele almaz. Onun tanımında, sistemin çekirdeğini özel mülkiyet, iş bölümü, toplumsal işbirliği, sözleşme özgürlüğü ve gönüllü değişim oluşturur. Bu çerçeve önemlidir. Çünkü yazar kapitalizme yöneltilen eşitsizlik, tekel ve sömürü eleştirilerinin çoğunu serbest piyasanın kendisinden ziyade devletin ayrıcalık dağıtmasıyla açıklamaya çalışır. Bir alışverişin iki tarafı da beklenen bir fayda gördüğü için anlaşma yapar, fiyatlar da dağınık bilgi ve tercihleri koordine eder. İş bölümü ise insanların tek başına üretemeyeceği kadar çeşitli mal ve hizmete erişmesini sağlar. Yazarın mantığına göre devletin görevi ekonomik sonuçları ayrıntılı biçimde yönetmek değil, mülkiyetin ve sözleşmelerin güvenliğini sağlamaktır. Bu yaklaşım, Türkiye gibi devletin fiyatlar, izinler, teşvikler ve sektör kuralları üzerinde etkisinin sıkça tartışıldığı ülkelerde de anlaşılır bir karşılaştırma zemini sunar. Yine de bu tanım, piyasa gücü, çalışma koşulları ve kamusal mallar gibi sorunların hangi araçlarla çözüleceği konusunda açık tartışmalar gerektirir. Kitap bu sorulara ağırlıkla müdahale karşıtı cevap verir. İkinci olarak, pilgrimler örneği üzerinden teşviklerin üretim ve paylaşım üzerindeki etkisi. Kitabın en bilinen başlangıç örneklerinden biri, Plymouth yerleşimindeki ortak üretim ve dağıtım uygulamalarıdır. DiLorenzo, ilk dönemde emeğin ürününün geniş ölçüde ortak havuza girmesinin bireysel çalışma teşvikini zayıflattığını, daha sonra ailelere daha belirgin kullanım ve üretim hakları tanınmasının verimliliği artırdığını ileri sürer. Bu örneği, mülkiyet haklarının soyut bir hukuk kuralı değil, kaynakların bakımını, emeğin yoğunluğunu ve gelecek planlarını etkileyen bir kurum olduğu düşüncesine bağlar. Bir kişi çabasının sonucundan daha fazla yararlanabildiğinde, yazarın anlatısına göre üretim yapma, tasarruf etme ve kıt kaynakları koruma motivasyonu güçlenir. Ancak bu tarihsel anlatının popüler biçimi, sömürge dönemindeki hastalıklar, iklim koşulları, borç ilişkileri ve ticari düzenlemeler gibi başka etkenleri geri plana itme riski taşır. Dolayısıyla, bölümün en yararlı tarafı.
Her ortak mülkiyet düzenlemesinin otomatik olarak başarısız olacağını kanıtlaması değil.
Kuralların insanların davranışlarını nasıl değiştirdiğini göstermesidir. Türkiye tarihinde de tarımsal üretim, kooperatifler, hazine arazileri ve imar hakları tartışılırken hakların tanımı ile teşviklerin ilişkisi benzer biçimde önem taşır. DiLorenzo bu ilişkiyi serbest piyasa lehine temel bir tarihsel ders olarak sunar. Üçüncü olarak, sanayileşme ve Robert Barron's anlatısına karşı tüketici odaklı yorum, DiLorenzo. Amerikan sanayicilerini yalnızca emekçilerin aleyhine servet biriktiren figürler olarak anlatan Robert Barron's yorumuna itiraz eder. Demiryolları, çelik, petrol ve kitlesel üretim çağındaki girişimcilerin maliyetleri düşürerek daha geniş tüketici kitlelerine mal ulaştırdığını vurgular. Bu yaklaşımda kapitalizmin başarısı sadece ücretlerin artmasıyla ölçülmez. Daha önce varlıklı kesimlerin erişebildiği ürünlerin daha ucuz, daha kaliteli ve daha yaygın hale gelmesi de yaşam standardındaki yükselişin parçasıdır. rekabet halinde olan işletmelerin kâr elde etmek için kitlenin taleplerine cevap vermek zorunda kalması, yazarın ana mekanizmasıdır. Böylece büyük ölçek, tek başına topluma zarar veren bir olgu sayılmaz. Maliyet düşürme ve yenilik getirme kapasitesi varsa, büyük firma tüketicilere fayda sağlayabilir. Bununla birlikte kitap, şirketlerin devletten tarife, lisans, arazi veya başka imtiyazlar elde ettiği durumları serbest piyasa örneği olarak görmez. Bu ayrım, onun şirket yanlısı değil, piyasa yanlısı olduğunu göstermek için kullanılır. Eleştirel açıdan bakıldığında ise işçi güvenliği, pazarlık gücü ve yoğunlaşan piyasa yapılarının etkileri ayrıca değerlendirilmelidir. Kitabın katkısı sanayileşmenin maliyetlerini inkar etmekten çok tüketicinin kazancını tarihsel hesabın merkezine yerleştirmesidir. Dördüncü olarak, Büyük Buhran ve New Deal için devlet müdahalesi eleştirisi, kitap Büyük Buhran ve onu izleyen New Deal dönemini piyasa başarısızlığının kesin kanıtı olarak kabul eden standart anlatıya karşı çıkar. Di Lorenzo, ekonomik çöküşlerin ve toparlanmanın yalnızca özel sektörün davranışlarıyla açıklanamayacağını para politikası, ticaret engelleri, belirsizlik yaratan düzenlemeler ve devletin fiyatlarla ücretlere müdahalesinin de hesaba katılması gerektiğini savunur. Avusturya iktisat geleneğinin etkisi burada belirgindir. Bu gelenek, kredi genişlemesinin sürdürülemez yatırımları teşvik edebileceğini ve kriz sonrasında fiyatların, ücretlerin ve kaynakların yeniden uyum sağlamasını engelleyen politikaların durgunluğu uzatabileceğini ileri sürer. Yazar, New Deal programlarının ekonomik iyileşmeyi hızlandırdığı fikrine kuşkuyla yaklaşır ve devletin krize verdiği yanıtın piyasa uyumunu bozduğunu iddia eder. Bu yorum, kamu harcamalarının ve sosyal politikaların bütün etkilerini yok saymaktan ziyade, kısa vadeli destek ile uzun vadeli kurumsal sonuç arasındaki ayrımı tartışmaya açar. Fakat konu, iktisat tarihi içinde hala ciddi görüş ayrılıkları barındırır. New Deal'ın istihdam, güvenlik ağı ve finansal düzenleme bakımından etkilerini olumlu değerlendiren geniş bir araştırma literatürü de vardır. Bu nedenle kitap, kesin tarih hükmü olarak değil, devlet müdahalesinin beklenmeyen maliyetlerini inceleyen güçlü ama tartışmalı bir karşı argüman olarak okunmalıdır. Son olarak, düzenleme çevre ve kamu tercihi yaklaşımıyla devlet gücüne sınır çizmesi, Di Lorenzo kitabın güncele yaklaşan bölümlerinde çevre, sosyal düzenleme ve ekonomik denetim alanlarında devletin niyetleriyle sonuçları arasındaki farkı öne çıkarır. Bir düzenleme tüketiciyi, işçiyi veya doğayı koruma amacı taşıyabilir. Ancak yazar, uygulamada bu kuralların yerleşik şirketleri rakiplerinden koruyan giriş engellerine dönüşebileceğini savunur. Kamu tercihi yaklaşımından aldığı fikir şudur. Kamu görevlileri ve siyasi aktörler de bilgi sınırlamaları, kariyer hedefleri, baskı grupları ve seçim hesapları içinde karar verir. Bu yüzden devleti kendiliğinden tarafsız ve kusursuz bir düzeltici olarak görmek yanıltıcıdır. Yazarın çevre alanındaki genel eğilimi mülkiyet hakları ile hukuki sorumluluğun kirlilik gibi zararları azaltmada daha etkili olabileceği yönündedir. Bir mülk sahibinin zarar görmesi halinde tazminat talep edebilmesi kirletenler üzerinde doğrudan maliyet yaratabilir. Buna karşılık hava ve su gibi sınırları aşan ortak kaynaklarda mülkiyet ve zarar tespitinin zor olması yalnızca bu aracın yeterliliği konusunda soru doğurur. Kitabın bu bölümleri düzenleme karşıtlığından daha geniş bir ilke önerir. Her kamu müdahalesi, hedefi kadar teşvikleri, uygulama kapasitesi, yan etkileri ve ayrıcalık yaratma ihtimali bakımından da değerlendirilmelidir. Sonuç olarak How Capitalism Saved America, Amerikan tarihini ekonomik özgürlük açısından yeniden düşünmek isteyen okurlara hitap eder. Özellikle serbest piyasa eleştirilerine hazır cevaplar arayanlar, Avusturya İktisat Okulu'nun tarih yorumunu tanımak isteyenler ve kamu politikalarının teşvikler üzerindeki etkisini tartışmak isteyen öğrenciler için verimli bir başlangıç olabilir. Okur, mülkiyet hakları, fiyatlar, rekabet ve girişimciliğin günlük hayat standardına nasıl bağlandığını daha sistemli biçimde görür. Kitap ayrıca tarih anlatılarında tüketicilerin, küçük girişimcilerin ve düzenlemelerin görünmeyen sonuçlarının çoğu zaman ikinci plana atıldığını hatırlatır. Benzer popüler iktisat tarihi kitaplarından ayrıldığı nokta, kapitalizmi soyut bir ideal olarak savunmakla yetinmemesi, Pilgrim yerleşiminden New Deal'a uzanan somut Amerikan örnekleri üzerinden tek bir açıklayıcı çerçeve kurmaya çalışmasıdır. Bölümlerinin kısa ve doğrudan olması tartışma başlatma gücünü artırır. Buna karşılık eser, akademik uzlaşıyı özetleyen dengeli bir başvuru kitabı değildir. Yazarın Lincoln, devlet müdahalesi ve Amerikan siyasi tarihi hakkındaki keskin görüşleri, eserin ideolojik yönünü belirginleştirir. En iyi okuma yöntemi. Kitabı savunduğu ilkeleri ciddiye alarak, fakat alternatif iktisat tarihleri ve farklı siyasi görüşlerle karşılaştırarak değerlendirmektir. Böyle okunduğunda kitap, kapitalizmin başarıları kadar bir tarihsel açıklamanın hangi varsayımlara dayandığını sorgulama becerisi de kazandırır. Destek olmak isterseniz, Thomas J. DiLorenzo kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.